Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak Ali Rıza Temel imzalı Neden İslam başlıklı yazıyı sunuyoruz. Din duygusu fikri bir duygudur. Normal bir insanın varlık ve olayların anlamı ve arka planı üzerinde düşünmemesi düşünülemez. İnsanı hayvanlardan ayıran en belirgin özellik de budur. Plansız ve programsız bir kainat olmadığı gibi anlamsız bir hayatta söz konusu değildir. Kainatın düzeni, hayatın gaye ve anlamına dair en doğru bilgi kaynağı ilahi mesajlardır. Bu mesajları bize iletenler de peygamberlerdir. Zira vahyin ışığından mahrum olan akıl, varlık ve olaylar üzerindeki müphemliği ve karanlığı tek başına gideremez. Her halükarda vahyin aydınlığına ihtiyaç vardır. Kainatı belli bir hikmet ve gayelere göre yaratan Allah, kendine halife olarak seçip yarattığı ve imtihan için her şeyi emrine verdiği insanı sorumsuz, başıboş ve kendi haline terk etmemiş, seçtiği peygamberler vasıtasıyla ona yaşama kılavuzu, hayat programı göndermiştir. İlahi kitaplar bu programı ihtiva etmektedir. Bütün ilahi mesajların temeli tevhiddir. Tek yaratıcı esasına dayanan ilahi program, hayatın bütününü kapsamakta, doğum öncesi ve ölüm ötesini de aydınlatmaktadır. Bu kapsam ve aydınlık hiçbir beşeri sistem ve yorumda yoktur. Peygamberler, tevhid, insani ve ahlaki değer ve prensipler konusunda aynı şeyleri tebliğ etmişlerdir. Bu prensip ve esasları ihtiva eden ve bize intikal eden ilahi kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Zebur, Tevrat'ın içinde mezmurlar olarak zikredilmektedir. Kitaplı dinler olarak günümüzde yaşayan dinler, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'tir. Halihazırda bunların dışında pek çok din mensubu olsa da bunları ilahi dinler kategorisinde saymak mümkün değildir. Hinduizm, Budizm, Taoizm, Şintoizm, Konfüçyüzm gibi dinler, peygamberler vasıtasıyla Allah'a nispet edilmedikleri için daha ziyade şahıs kaynaklı dinlerdir. Dinin ilahi olması için vahiy ve peygamber kaynaklı olması gerekir. Mevcut Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet özellikle günümüz insanı için ne ifade etmektedir? Bu soruyu her üç dini de yakından ve derinlemesine incelemiş olabildiğince objektif yaklaşmış, sonunda İslam'la şereflenmiş Yahudi asıllı Muhammed Esed'in tespitleriyle ele alalım. Neden Yahudilik değil? Eski ahidi Tevrat'ı orijinalinden öğrenen, Talmud'u derinlemesine inceleyen Esed, konuyu özetle şöyle değerlendiriyor. Bana öyle geliyor ki, Talmud'un tanrısı Yahova tuhaf bir biçimde sade bir tek kavmin kaderiyle ilgileniyordu. Eski ahidin genel havası Allah'ı bütün insanlığın yaratıcısı ve koruyucusu olarak değil de bütün bir evreni seçilmiş bir kavmin ihtiyaçlarına göre düzenleyen bir kabile tanrısı olarak gösterme eğilimini taşıyordu. Din anlamındaki bu ilk arayışlar beni atalarımın dinine yaklaştırmaktan çok ondan uzaklaşmama sebep oldu. Atalarımın dini benim için hiçbir zaman zorlayıcı, törensel uygulamalar dizisi olmaktan öteye geçmediği için ondan uzaklaşmış olmakta herhangi bir kötülükte görmedim. Neden Hristiyanlık değil? Muhammed Esed bu soruyu özetle şöyle cevaplandırıyor. Geçmiş yıllarda atalarımın dininden umut kestiğim günlerde Hristiyanlığa karşı fikri birliği göstermeye başlamıştım. Allah'ın rahmetini ve esirgeyici ilkesini seçilmiş bir grup insana has kılmayan, bütün insanlığı babalık şefkati içinde değerlendiren Hristiyani Tanrı kavramını, Tevrat'ın kavmiyetçi Tanrı kavramından daha üstün gözüküyordu bana. Bununla birlikte Hristiyan dünya görüşünde de onun evrenselci yaklaşımıyla bağdaşmayan çarpık bir öğenin varlığı gözümden kaçmamıştı. Bu da onun ruhla beden, inanç dünyasıyla pratik hayat arasında yaptığı ayrımdı. Hissediyordum ki Hristiyanlık Batı medeniyeti için moral planda bir güç kaynağı olma şansını uzun zamandan beri kaybetmişti. Bu dinin bağlıları pratik hayata müdahalenin dinin işi olmadığı düşüncesini bir dogma olarak benimsemişlerdi. Dini yatıştırıcı, teselli edici bir anane olarak görmekten hoşnuttular. Bu anlayış, belirsizlik ve kaypak bir tutumu beslemekten başka bir işe yaramıyordu. Bu genel ahlaki belirsizlik, Tanrı'ya ait olanla Sezar'a ait olan arasında ayrımcı bir anlayış güderek sosyal ve ekonomik alandaki sorumluluklardan uzak durmayı seçen ve böylece pratik hayatın, sosyopolitik düşüncenin İsa'nın öngördüğü çizgiden bütünüyle apayrı yol izlemesine yol açan bir kilisenin köhnemiş tutumundan güç alıyordu. Bağlılarına dünya işlerinde de somut bir rehber olmayı başaramayan bu din, bana öyle geliyor ki İsa'nın gerçek misyonuna da genel olarak din olgusunun asıl işlevine de uzak kalmış, insana nasıl duyacağını, nasıl inanacağını değil, nasıl yaşayacağını da göstermek dirayetinden yoksun kalmıştı. Bundan dolayı batılı insan Hristiyanlığa duyduğu inancı aslında yüzyıllarca önce kaybetmişti. Bu inancın kaybedilmesi de evrenin organik bir bütün olarak yaratıcı bir iradenin, yaratmasında üstün bir hikmet bulunan yüce bir iradenin eseri ve ayeti olduğu gerçeğine karşı onu sağırlaştırmıştı. Bu sağırlığı yüzünden Batı insanı manevi ve ahlaki bir boşluk içinde bocalayıp duruyordu şimdi. Neden İslam? Muhammed Esed, Şam'dayken zamanının büyük bir kısmını İslam üzerine yazılmış kitapları okuyarak geçirmiş. İslam'la aradaki perdeler yavaş yavaş kalkmaya başlamış, neticede şöyle bir değerlendirmeye ulaşmış. İslam, sözcüğünün genel geçer anlamıyla bir din olmaktan çok bir hayat tarzı, bir yaşama yöntemiydi. Teknolojik bir sistem olmaktan çok kişisel ve toplumsal davranışlar için öngörülen, Allah inancı ve kulluk duyarlılığına dayalı topyekun bir yaşama programıydı. Kur'an'ın hiçbir yerinde Hristiyani anlamda bir kefaret kavramına, fertle onun kaderi arasına dikilen bir ilk ve kalıtsal günah fikrine rastlanmamıştır. Çünkü Kur'an'a göre kişiye sayinden başkası yoktu. Arınmak, Allah'a yaklaşmak için gizli, batıni kapılar zorlamak fikrine götüren bir çilecilik yoktu. Çünkü Kur'an'a göre arınmışlık, insanın doğuştan getirdiği bir nitelikti. Günahsa, Allah'ın herkese doğuştan verdiği fıtri ve olumlu değerlerden kopmak ve uzaklaşmaktan başka bir anlama gelmiyordu. Kur'an'ın insan doğası hakkındaki yargılarında dualizmin izine bile rastlanmıyordu. Onun getirdiği mesajda ruh ve beden ayrımı yerini tek ve bütünsel insan varlığına bırakıyordu. Kur'an yalnız manevi meselelerle değil, hayatın görünüşte çok önemsiz, günlük ve dünyevi yanıyla da ilgilendiğini görmek önceleri biraz beni ürkütmüştü. Zamanla anlamaya başladım ki eğer insan gerçekten ruh ve beden bütünlüğü içinde yaratılmış bir varlıksa, ki İslam öyle söylüyordu, o zaman insan hayatının hiçbir yanı dini alanın dışına düşecek kadar önemsiz olamaz. Öte yandan Kur'an, Müslümanların bu dünyadaki hayatın insan için öngörülen daha yüksek bir varoluş seferinin sadece bir parçası olduğunu ve nihai gayenin manevi bir nitelik taşıdığını unutmalarına asla izin vermiyordu. Bedeni arzular ahlaki kurallara bağlı olarak giderilmeliydi. İnanç sadece Allah'la kul arasındaki ilişkilere değil, insanla insan arasındaki ilişkilere de yön vermeliydi. İslam hakkında öğrendiklerim entelektüel ve ahlaki düzlemde kayda değer şeylerdi. İslam'ın ruh problemlerine yaklaşımı Tevrat'takinden çok daha derin ve anlamlıydı. Üstelik onun Tevrat gibi özel bir kavimden yana koyduğu herhangi bir tercihi de yoktu. Beden problemine yaklaşımı ise İncil'inkinin tersine son derece olumluydu. Ruh ve beden Allah'ın bahşettiği hayatın İkiz yüzleri olarak tek bir kaide üzerinde yükseliyordu. Muhammed Esed'in Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyetle ilgili bu tespitleri son derece objektif ve isabetlidir. bugünkü Yahudilik ve Hristiyanlığın gayesiz ve çaresiz, sadece teknolojik ilerleme idealine bel bağlamış, makinaların çelik kaslarıyla bağlanmış Batı insanının ve onun tahakkümü altında inleyen bütün mazlumların derdine niçin çare olamayacaklarının hem arka planında hem de görünürde pek çok sebepleri vardır. Tevrat ve İncil'in tahrif edildiği, büyük ölçüde ilahi kitap olma vasıflarını yitirdikleri de ayrıca söz konusudur. İnsanlar arasında ayrım yapmayan, insanı ve hayatı bütünüyle kucaklayan, ruhi ve bedeni ihtiyaçları ahlaki ve makul ölçüler içinde gideren, gerçek gaye ve çareyi belirleyen İslam'dan başka tutamak, barınak ve sığınak yoktur. Netice olarak dünya İslam'ı, İslam'sa gerçek manada Müslüman'ı beklemektedir. Değerli dinleyenler, Ali Rıza Temel imzalı Neden İslam başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ilk olarak ve son olarak da Cafer Durmuş imzalı Salavat-ı Şerife Seferberliği başlıklı yazıyı sunalım. Ahzab suresinde şöyle buyuruluyor. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Hasan-ı Basri diyor ki, Allah Teala'nın ey iman edenler hitabını duyunca ona bütün dikkatinle kulak ver. Orada ya yapman gereken bir emir ya da kaçınman gereken bir yasak vardır. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler hitabıyla başlayan 89 ayeti kerimenin yanında içinde aynı hitap bulunan bu ayetin ayrı bir hususiyeti var. Çünkü burada Cenab-ı Hak bütün iman ehlini hayatlarını kuşatacak bir kelimeye, Resulullah'a selavat getirmeye çağırıyor. Bunu söylerken kendi yüce zatının ve meleklerinin de ona salat ettiğini bildiriyor. Buradaki emri herhalde şöyle açabiliriz. Ey müminler! Siz de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salatu selam getirin. Saygı ifadelerinin en samimi olanıyla onun mübarek ismini yad edin. Ve dikkat edin, burada kendisine salat edilenin şanı mükerremdir. Salat ettikleri ilk önce bildirilenler azametli ve şereflidir. Öyleyse bu kutlu söyleyişe siz de katılın. Hayatın akışına kendinizi kaptırıp da darlıktaki cefayı, bolluktaki sefayı bahane ederek salavatı ihmal etmeyin. Yüce Allah'ın ve meleklerinin Peygamber Aleyhisselam'a salat etmeleri nice hikmete mebniyken bu sizin görevinizdir ve buna muhtaçsınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin manasını teyit eder mahiyette ümmetini salatu selama teşvik ediyor. Ve bu cümleden olmak üzere, kim bana bir defa salatu selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder müjdesini veriyor. Übey İbni Ka'b radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, gecenin 1/3'ü geçince uyanıp, insanlar Allah'ı zikredin, yeri yerinden oynatacak birinci sur üflenecek, arkasından ikincisi gelecek ve ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak, ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak buyurdu. Bundan sonra, ya Resulallah, ben sana çok salavat getiriyorum, bunu ne kadar yapayım diye soran Übey'e cevap verirken, her defasında bunu daha da artırmasını tavsiye ediyor. 1/3, yarısı ve 2/3'den sonra nihayetinde dualarımın tamamını sana salatu selama tahsis edeyim mi deyince işte o takdirde Allah Teala bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar müjdesini veriyor. Başka bir hadisi şeriflerinde ise besmele ve hamdele ile birlikte salavatın duaların makbuliyeti için anahtar mahiyetinde önemli olduğunu hatırlatıyor. Bununla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanında mübarek adı anıldığı halde salavat getirmeyenin cimrilik etmiş olacağını bildiriyor. Yanında senin adın anıldığı halde salavat getirmeyenlerin burnu sürtülsün diyen Cebrail aleyhisselamın duasına kendisinin de amin dediğini haber veriyor. Konumuzu teşkil eden ayeti kerimenin açık manası ve burada ancak pek azını zikredebildiğimiz hadisi şeriflerin tabii neticesi olarak İslam alimleri her vesileyle ümmeti Muhammed'i salavata teşvik etmişler ve konuya dair rivayetler üzerinde titizlikle durmuşlardır. Öyle ki bir kelime yahut bir cümleyle de olsa farklı salavat rivayetlerini hemen kayda almışlar, söylenen kalıpla salavat getirmenin faziletine dair aktarılanları dikkatle not etmişlerdir. Selefi Salihin bu hususta pek çok eserler kaleme almışlar ve bunlarda salavatın nerelerde, nasıl getirileceğine dair bahisler açmışlardır. Yatarken, kalkarken, yerken, içerken, ibadetlere ve hayırlı işlere başlarken olmak üzere 60 küsur yerde salavat getirmenin lüzumunu dile getirmişlerdir. Velhasıl İslam alimleri Müslümanları meşru ve temiz olan her oluş ve işleyişi besmeleden sonra salavatla başlayıp salavatla bitirmeyi teşvik etmişlerdir. Böyle yapmanın lüzumunu feyiz ve bereketini bütün tafsilatıyla açıklamışlardır. Hatta bu kabil eserlerde salavat getirirken Esma-i İlahiye'den başka değil de niçin Lafzatullah'ın seçildiğini ve Esma-i Rasul'den de başka değil de niçin Muhammed isminin ihtiyar edildiğini konu edinmişlerdir. Velhasıl Selefi Salihin bu işin üstünde ehemmiyetle durmuşlardır. Herhalde şimdi bize gereken bu konudaki eksikliklerimizi telafi ederek dilimizi daha çok salavatla ıslanmaya alıştırmak olmalıdır. Şükürler olsun ki İslam dairesindeyiz. Cenab-ı Hak bize sıhhat vermiş, akıl vermiş. Hepsinden önemlisi teşvik edildiğimiz hayırlı amelleri işlemek için adına hayat denen fırsat henüz elden gitmemiş. Öyle inanıyoruz ki ümmet olarak bir salavat seferberliğine ihtiyacımız var. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü bana insanların en yakın olanları bana en çok salatu selam getirenlerdir buyuruyor. Yarın o yakınlığa layık olmak için onu mümkün kılacak sebeplere bugün çokça tutunmak gerekiyor. Söz uçar mı? Kâf suresinde İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın buyuruluyor. İsra suresinde ise, kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır buyuruluyor. Bunların birincisinde ağızdan çıkan her sözü görevli meleklerin kaydettiği, ikincisinde ise konuşurken dikkatli ve seçici olmanın lüzumu hatırlatılıyor. Mel'un şeytanın gelişi güzel söylenmiş sözleri kapıp fitne yerlerine götürmek üzere hazır beklediğine dikkat çekiliyor. Birinci ayetteki rakip ve atid kelimeleri hafız, muntazır ve emrolunduğunu yazmaya hazır demektir. Ancak bunların görevi ağızdan çıkan olduğu gibi tespit etmektir. Halbuki ikinci ayette sözü edilen şeytanın işi bu değil. O, sözler içinde kullanmaya müsait olanları cımbızla çekip alıyor. Kaldı ki ona malzeme vermek, konuşurken seçici ve dikkatli olmanın dünyevi zararını meydana getirir. Bunun bir de uhrevi veçesi var ki, onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyler de, onun yüzünden cehennemin doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer diye ikaz ediyor. Profesör Ömer Çelik'in tefsirinde belirtildiği üzere bugünkü kuşaklara meleklerin her sözü kaydettiğini izah etmek daha kolaydır. Çünkü görevli meleklerin ağızdan çıkan her sözü yazdığı gibi etrafındaki bütün nesnelerin ve hatta kendi uzuvlarının da insanın yaptıklarına şahitlik edeceğini biliyoruz. Öyleyse söz uçar, yazı kalır diyebilir miyiz? Değerli dinleyenler, Kur'an günlüğü bölümünde Cafer Durmuş imzalı, önce Selavat-ı Şerife Seferberliği başlıklı yazıyı, sonra da Oku Düşün bölümündeki Söz Uçar mı başlıklı yazıyı paylaştık sizinle son olarak programımızda. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2018 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı. Böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun, Peygamber Efendimiz'e sonsuz salatu selam olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.